Ayrım 8.
Şimdiye kadar hiç söylememiş olan Nikodor Sporchkinov ilk olarak sessizliğe son verir. Serserinin bu güzel saadetine gıpta mı etmiş, yoksa ruhunda bu saadet hayallerinin içinde yüzdükleri kurşuni sisle, siyahımsı çamurla denk düşmediğini mi fark etmiştir? Ama serseriye sert sert bakar. Der ki, evet öyle, bütün bunlar güzel, iyi ama kardeş, sen o serbest yerlere varamayacaksın ki. Nereye gideceksin, nereye? 300 vers yürür, sonra da ruhunu Allah'a teslim edersin. 6 vers yürüdük, soluğun kesildi. Çok zayıfsın sen. Serseri yavaş yavaş Nikodor'a döner, yüzündeki o mesut gülümseme kaybolur. Jandarma ciddi ciddi korku ile suçlu suçlu bakar. Herhalde bir şeyler hatırlar, başını önüne eğer. Ortalığa tekrar bir sessizlik çöker. Üçü de bir şeyler düşünürler. Jandarmalar ancak Allah'ın düşünebileceği şeyi, yani onları o hür memleketten ayıran mesafeyi ölçmek için kafa yorarlar. Serserinin kafasında ise mesafeden daha açık, daha belirli, daha korkunç hayaller birbirini kovalar. Önünde canlı olarak uzun mahkeme sahaları, kürek sürgün zindanları, mahpusların kovuşları, yoldaki yorucu duraklar, sert kışlar, hastalıklar, arkadaşların ölümleri. Serseri gözlerini suçlu suçlu kırpar, üzerinde küçük ter damlaları görülen anını kolu ile siler. Sanki sıcak bir banyodan yeni çıkmış gibi sık sık solur. Sonra öbür kolu ile alnını siler. Korku ile etrafına bakar. Fıtıha öbürüne hak vererek, doğru der, varamazsın. Sen hiç de iyi yol yürüyemiyorsun. Kendine bak, bir deri bir kemik kalmışsın. Ölürsün kardeş. Nikodor, tabii ölür der. Nereye varacak? Onu şimdiden hastaneye yatırırlar. Tabii. Adını unutan adam, katı yürekli yol arkadaşlarının sert, kayıtsız yüzlerine bakar, kasketini çıkartmadan sözlerini fal taşı gibi açarak çabuk çabuk istavros çıkarır. Tir tir titrer, başını sallar. Üzerine basılmış bir tırtıl gibi bütün vücudunu kıvranıp büzer. Nikodor kalkarak, eh gitme zamanı geldi der, dinlendik. Bir dakika sonra yolcular çamurlu yoldan gitmeye başlarlar. Serseri daha da çok büzülerek ellerini yenlerine daha derin sokmuştur, pıtaha susar. Acı. Kime anlatsam kederimi? Akşam karanlığı, sulu, iri iri kar taneleri henüz yakılmış fenerler etrafında uçuşuyor, ince yumuşak bir alçı tabakası gibi damları atların sırtlarını, omuzlarını, başlıklarını kaplıyor. Arabacı Iona Potapov bir hayalet gibi bembeyaz, canlı bir vücut ne kadar büzülebilirse o kadar büzülmüş, hiç kımıldamadan yerinde oturuyor. Üzerine bir yığın kar düşse bile yine karı silmek lüzumunu duymayacak. Beygiri de bembeyaz, hareketsizdir. Hareketsizliğiyle, keskin köşeli biçimiyle, ayaklarının sopaya benzeyişleriyle o bir kapıya satılan pasta atlarına benziyor. Herhalde düşünceye dalmış. Sabahından alıştı o rahat manzaralardan alınıp da buraya korkunç ışıklarıyla, hiç kesilmeyen gürültüleriyle, öteye beriye koşuşan insanlarla dolu bu kargaşalık içine düşen bir mahluk. Böyle uzun uzun düşünmez de ne yapar? Iona ile Beygiri çoktan beri yerinden kımıldamıyorlar. Avludan daha yemekten önce çıkmışlardır. Hala siftah etmediler. İşte şehir üzerine akşam karanlığı basıyor. Fener ışıklarının solgun alevleri yeislerini daha canlı ışıklara bırakıyor. Sokağın gürültüsü daha da artıyor. Iona birdenbire arabacı Viborg tarafına diye bir ses işitiyor. Arabacı şaşırıyor. Karla birbirine yapışan kirpikleri arasında kaputla kukuleta giymiş bir subay görüyor. Subay. Viborg tarafına diye tekrarlıyor. Uyuyor musun? Nedir? Viborg'a. Iona kabul işareti olarak dizginleri çeker. Bu çekişle atın dizginleriyle sırtı üzerindeki karlar alçı parçaları halinde düşer. Subay kızağa oturur. Arabacı dudaklarını şaburdatır. Boynunu kuğu gibi uzatır. Yerinden kalkar gibi davranır. Fazla alışkanlık yüzünden kamçısını sallar. Beygir de boynunu uzatır. Sopa biçimindeki ayaklarını büker. Kararsız kararsız yerinde kımıldar. Çok geçmeden aşağı yukarı giden karartılardan sesler işitir. Nereye gidiyorsun ulan? Şeytan mı dürttü seni? Sağ al, sağ. Kızaktaki subay kızarak. Sen daha kızak sürmesini bilmiyorsun. Sağ gitsene der. Bir karaço arabacısı küfreder. Sokağı koşa koşa geçerken omuzuyla atın ağzına çarpan bir yolcu Iona'ya öfkeli öfkeli bakar. Sonra kolundan karları silker. Iona yerinde sanki iğne üzerinde oturuyormuş gibi kımıldar. dirseklerini geniş geniş açar. Sanki nerede olduğunu, niçin burada olduğunu anlamıyormuş gibi gözlerini fırıl fırıl döndürür. Subay alaylı alaylı. Hepsine ne aşağılık herifler değil mi? Sanki seninle çarpışmaya yahut atın altına düşmeye gayret ediyorlar. Birbirleriyle sözleşmişler gibi. Öyle değil mi? İona başını çevirip müşterisine bakar. Dudaklarını kıpırdatır. Bir şey söylemek istediği bellidir. Ama boğazından, kısık seslerden başka bir şey çıkmaz. Subay, ne var diye sorar. İona gülümsüyormuş gibi ağzını çarpıtır, ıkınır sıkınır. Nihayet, benim de beyefendi bu hafta oğlum öldü. Hı? Neden öldü? İona bütün gövdesiyle müşterisine döner. Kim bilir der, herhalde hummadan. Hastanede 3 gün yattı, öldü. Allah'tan işte. Karanlık içinde, yolunu değiştirsene herif, ne o, köpoğlu köpek, görmüyor musun sesleri işitir. Sür sür der, bu gidişle sabaha kadar varamayız, atı biraz sürsene. Arabacı tekrar boynunu uzatır, yerinde bir davranır, ağır bir kibarlıkla kırbacını şaklatır. Bundan sonra birkaç defa başını çevirir, müşteriye bakar. Ama o gözlerini kapar. Dinlemeye hiç de istekli olmadığı bellidir. İona müşterisini Viborg tarafına bıraktıktan sonra lokanta önünde durur. Gene büzülür, gene hareketsiz kalır. Sulu kar tekrar başlar. Onu da atını da yine beyaza boyamaya başlar. Bir saat böyle geçer. Kendisi de beygiri de yine bembeyaz kesilirler. Bir saat, 2 saat böylece geçer. Kaldırımdan yüksek sesle tartışıp lastiklerini kuvvetle vurarak 3 genç geçer. İkisi uzun, ince boyludur. Üçüncüsü kısa boylu, kamburdur. Titrek bir sesle. Arabacı, polis köprüsüne diye bağırır. 3 kişi 20 kapik. İona dizginleri çeker. Dudaklarını şabırdatır. 20 kapik para değil ama ne yapsın artık fiyatı düşünmez. Ruble mi 5 kapik mi onca farkı yoktur. Yeter ki müşterisi olsun. Gençler birbirlerine sövüp sayarak itişe kakışa kızağa yaklaşır. Üçü de oturmaya çalışırlar. Kimin oturup kimin ayakta kalacağını kararlaştırmaya çalışırlar. Uzun tartışmalardan, karşılıklı alaylardan sonra en kısa boyluları kamburun ayakta durmasına karar verilir. Kambur yerini alarak İona'nın ensesine üfler. Haydi sür diye titrek bir sesle bağırır. Atı bir kırbaçla bakalım. Amma da şapkan var kardeş. Daha kötüsü Petersburg'da bulunmaz. İona diye güler. İşte böyle şapka. Böylesi sürsene beygirini. Yol boyunca hep böyle mi gideceksin? Yoksa ense köküne indiririm ha? Uzun boylulardan biri başım çatlıyor der. Dün Dunkasoflarda Vaska ile birlikte 4 şişe konyak içtik. Öbür uzun boylusu da amma da atarsın sen diye çıkışır. Vallahi doğru söylüyorum. Evet o kadar doğru ki bitler bile güler. İona diye güler. Baylarımın keyfi yerinde bakıyorum. Kambur kızarak Allah cezanı versin moruk der. Sürecek misin sürmeyecek misin? Bu sanki arabayla gitmek mi? Şunu bir kamçılasana haydi bakalım. Hah işte şöyle adam akıllı. İona sırtında bir vücudun kımıldadığını, kamburun sesini duyar. Kendisine edilen küfürleri işitir, insanları görür, yalnızlık duygusu yavaş yavaş ondan uzaklaşır. Kambur öyle yakası açılmadık uzun küfürlere başlar ki bitirmeye nefesi yetmez, öksürmeye başlar. 2 uzun boylu genç bir Nadja Petrova'nın sözünü etmeye başlarlar. İona onlara döner, kısa bir sessizliği fırsat bilerek başını biraz daha çevirip der ki, ''Benim de bu hafta oğlum öldü.'' Kambur öksürdükten sonra dudaklarını silerek içini çeker. ''Hepimiz öleceğiz.'' der. ''Hadi sen sür, ben daha fazla böyle gidemem, imkanı yok. Bu arabacı bizi ne zaman götürecek?'' ''Sen de şöyle hafiften ensesine bir in de, moruk işitiyor musun, enseni indireyim mi? Size nezaketle davranmaktansa insan yürüsün daha iyi. İşitiyor musun eşek Eşokoviç?'' Sözlerim vız geliyor galiba sana. İona ensesine inen tokatları pek duymaz. Daha çok sesini işitir. Hah hah diye güler neşeli baylar. Allah uzun ömür versin. Uzun boylusu. Arabacı evli misin diye sorar. Ben mi? Neşeli baylar. Şimdi bir tek karım var. Kara toprak. Hah mezar mezar. Oğlum öldü de ben yaşıyorum. Şaşılacak şey. Ölüm yanlış kapı çaldı. Bana geleceğine oğluma geldi. İona oğlunun nasıl öldüğünü anlatmak için başını çevirir. Ama o anda kambur hafifçe içini çeker. Hele şükür gelebildik der. Arabacı 20 kapik aldıktan sonra karanlığa bir giriş kapısı içinde kaybolan hovarda gençlere uzun uzun bakar. Yine yalnız kalır. Yine gece içinde sessizlik başlar. Bir zaman sönmüş olan acısı yine baş gösterir. Daha büyük bir kuvvetle göğsünü ezer. İona'nın gözleri kaygıyla, acıyla sokağın iki yanından geçen kalabalığa dikilir. Gelip geçen binlerce insandan onu dinleyecek biri var mı acaba? Ama kalabalık ne onu ne de acısını fark etmeden geçip gider. Acısı korkunçtur, sınırsızdır. Onu öyle gelir ki göğsü patlayıp içinden acısı fışkırırsa bütün dünyayı kaplayacaktır. Ama yine de bu acı görünmez. O kadar küçük bir kabuğa sığınmıştır ki gündüz ışık altında bile görünmez. İona elinde zembil taşıyan bir kapıcı görür. Onunla konuşmaya karar verir. Kuzum saat kaç diye sorar. Ona geliyor. Niye durdun burada? Yürüsene. İona birkaç adım uzaklaşır, tekrar büzülür. Kendini acısına verir. Artık insanlarla konuşmayı lüzumsuz sayar. Ama daha 5 dakika geçmeden eğilip kalkar. Sanki bir acı duymuş gibi başını sağlar. Dizginleri dürter. Artık daha fazla dayanamaz. Hana gideyim diye düşünür. Hana. Beygir sanki düşüncesini anlamış gibi hırsla kalkıp koşmaya başlar. 1,5 saat geçmeden büyük pis bir tandır yanında oturur. Tandırda, döşemede, peyklerde insanlar yatmışlar, horulduyorlar. Dumanlı, boğucu bir hava. İona uyuyanlara bakar, başını kaşır. Oraya bu kadar erken döndüğüne pişman olur. Arpanın parasını bile çıkartmadım diye düşünür. Kaderim hep bundan. İşini bilen, atını doyuran insan her zaman rahattır. Genç bir arabacı bir köşeden kalkar, uyku sersemliğiyle yıkıla yıkıla boğazını temizler, su dolu kovaya uzanır. İona, su mu içeceksin der. Evet, su. Eh, afiyet olsun. Benimse kardeş oğlum öldü, haberin var mı? Bu hafta hastanede, olur şey değil. İona bu sözlerin ne tesir bırakacağına bakar ama hiçbir tesir bırakmadığını görür. Genç arabacı kafasını yorganın altına sokup hemen uyur. İhtiyar ah çeker, başını kaşır. Genç arabası nasıl su içmek isterse o da öyle konuşmak ister. Oğlu öleli neredeyse 1 hafta olacak. O ise bu hikayeyi daha kimseye gereği gibi anlatamadı. İyice rahat rahat anlatması lazım. Oğlunun nasıl hastalandığını, nasıl acı çektiğini, ölmeden önce neler söylediğini, nasıl öldüğünü anlatmak lazım. Cenaze merasimini, rahmetlinin elbiselerini almak için hastaneye gidişini anlatması lazım. Köyde kızı Anisa kaldı. Onun sözünü etmek lazım. Daha anlatacak neler var neler. Dinleyen ah çekmeli, oflamalı, puflamalı. Kadınlarla daha da iyi konuşulur. Budaladırlar ama 2 sözle ağlamaya başlarlar. İona, gidip beygire bakayım diye düşünür. Uyumak için her zaman vakit bulunur. Giyinir, beygirin bağlı olduğu ahıra gider. Arpayı, samanı, havayı düşünür. Yalnızken oğlunu düşünemez. Ancak başka biri olduğu zaman konuşabilir. Ama kendi kendine düşünüp onu gözlerin önüne getirmek kendine dayanılmaz bir acı verir. İona beygirin parlak gözlerini görünce yalanıyor musun der. Yalan, yalan. Arpanın parasını çıkarmazsak saman yiyeceğiz. Evet, artık ihtiyarladım. Arabayı sürecek takatim kalmadı. Arabacılık etmek benim değil, oğlumun harcıydı. O tam arabacıydı. Ne olurdu yaşasaydı. Kısa bir zaman durur sonra devam eder. Öyle işte kardeşim kısrak. Kuzma İoniç yok artık. Allah rahmet eylesin. Boşu boşuna gitti işte. Düşün bir kere. Senin bir tayın var. Onun öz annesisin. Bir de bakıyorsun birdenbire tay ölüveriyor. Acımaz mısın? Beygir yalanır, dinler, sahibin ellerine doğru solur. İona dalar, ona her şeyi anlatır. Atılmış çocuk. Her akşamki gezintisini yapan yargıç muavini Miguel, telgraf direğinin yanında durarak içini çekti. Tam 1 hafta önce yine böyle bir akşam gezintisinden eve dönerken burada eski hizmetçileri Agnia arkasından yetişmiş, hırsla şunları söylemişti. Sabret, hele bir yuvanı yapayım da o zaman masum kızları baştan çıkarmanın ne demek olduğunu anlarsın. Çocuğu da kapının önüne bırakacağım, mahkemeye de başvuracağım, karına da her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Bu tehdit dolu sözlerin arkasından kendi adına bir bankaya 5.000 ruble yatırmasını istemişti. Mugiev bunları hatırladı, yine içini çekti. Bu kadar derde, üzüntüye mal olan şu 1 dakikalık hevese kapıldığı için kendi kendine bütün kalbiyle sitem etti. Oturdukları köşke gelince dinlenmek üzere merdiven başına oturdu. Saat tam 10'du. Bulutların arkasından ayın bir parçası görünüyordu. Sokakta sayfiye evlerinin çevresinde kimsecikler yoktu. Yaşlı sayfiyeliler yatmak üzereydiler. Gençlerse fundalıkta geziyorlardı. Mugiev sigarasını yakmak için ceplerinde kibrit ararken dirseğiyle yumuşak bir şeye çarptı. Merak ederek sağ dirseğinin altına baktı. Birdenbire yüzü duyduğu dehşetten çarpıldı. Sanki yanında bir yılan görmüştü. Merdiven başında tam kapının önünde bir bohça duruyordu. Uzunca bir nesne bir şeye sarılıydı. Elle dokununca bir yorgana da benziyordu. Bohçanın bir kenarı biraz açılmıştı. Yargıç muavini elini oraya soktu. Eli sıcak nemli bir şeye dokundu. Bu bir çocuk kundağıydı. Mugiev dehşet içinde yerinden fırlayarak zabıtadan kaçmaya hazırlanan bir cani gibi etrafına bakındı. Yumruklarını sıkarak dişlerin arasından hırsla mırıldandı. Attı demek işte burada. Zina çocuğu yatıyor, aman yarabbi. Korkusundan, hırsından, utancından ne yapacağını şaşırdı. Şimdi ne yapmalıydı? Karısı bunu öğrenince ne diyecekti? Memur arkadaşları ne diyeceklerdi? Şimdi Sayın Başkan herhalde göğsünü elinin tersiyle vuracak, kıkır kıkır gülerek tebrik ederim. Ha ha ha, kırkından sonra azanı teneşir paklar derler. Ne çapkın şeymişsin Semyon Erastoviç diyecektir. Bütün sayfiyeliler esrarını öğrenecekler. Belki saygıdeğer anaları onu evine bile sokmayacaklardı. Atılmış çocuklarından bütün gazetelerde bahsedilir. Böylelikle Mugiev'in mütevazı adı bütün Rusya'ya yayılacaktır. Köşkün ortadaki penceresi açıktı. Karısı Anna Filipova'nın akşam yemeği için masayı hazırladığı açıkça işitiliyordu. Avluda hemen kapının yanında kapıcı Yermolay balaykasını hazin hazin tımbırtadıyordu. Bu esrarını herkesin bilmesi için çocuğun uyanarak viyaklaması yeterdi. Mugiev yenilmez bir acele etmek isteği duydu. Çabuk çabuk diye mırıldanıyordu. Hemencecik hiç kimse görmeden bir yere götürüp birisinin kapısının önüne bırakmalı. Mugiev kundağı eline aldı. Şüpheli görünmemek için yavaş yavaş düzgün adımlarla sokakta yürümeye başladı. Kayıtsız bir tavır takınmaya çalışarak şaşılacak kadar kötü bir durum diye düşünüyordu. Yargıç muavini elinde çocuk sokakta dolaşıyor. Aman yarabbi, birisi görür de meseleyi anlarsa mahvoldum gitti. Şu kapının önüne bırakıvereyim. Hayır, olmaz, burada pencereler açık. Belki birisi bakıyordur. Nereye götürsem acaba? Heh, birden aklıma geldi. Tüccar Melki'nin köşküne götürüp bırakırım. Tüccarlar hem zengin hem de merhametli olurlar. Üstelik belki teşekkür bile ederler. Terbiye etmek için evlerinde alıkoyarlar. Mugiev tüccarın köşkü sayfiye yerinin arka sokaklarından birinde derenin kenarında olduğu halde çocuğu mutlaka onlara bırakmaya karar verdi. Yargıç muavini Allah vere de zırlayarak bohçadan düşmese diye düşünüyordu. Doğrusu teşekkür ederim, hiç beklemiyordum. Canlı bir insanı bir portföy gibi koltuğumun altında taşıyorum. Halbuki onun da canı, ruhu, kendine göre duyguları var. Olur da Melkinler terbiye etmeye alırlarsa belki ondan şöyle bir şey, belki bir profesör, general, yazar çıkar. Bu dünyada neler olmuyor ki? Şimdi bana bir pislik gibi görünüyor ama 30-40 yıl sonra belki karşısında el pençe divan durmak gerekir. Mugiev dar, ıssız sokakta uzun çitlerin yanından kavak ağaçlarının koyu siyah gölgeleri altında yürürken birdenbire kendisini kötü bir suç işliyormuş gibi hissetti. Ama aslında bakılınca yapmak istediğim şey ne kadar alçakça bir hareket diye düşünüyordu. Bundan daha alçakça bir hareket insan aklından bile geçemez. Peki zavallı yavruyu niçin o kapıdan bu kapıya fırlatıyorsunuz? Dünyaya gelmek bir suç mu? Ne alçak insanlarız. Keyfini biz sürüyoruz, cefasını da masum çocuklara yüklüyoruz. Bütün bu meseleyi şöyle etraflıca düşünmek yeter. Ben çapkınlık yaptım, çocuğu ise zalim bir kadın bekliyor. Onu Melkinlere atacağım, onlar da çocuk bakım evine gönderirler. Orada ise herkes yabancı, her şey beylik. Ne bir şefkat, ne bir sevgi, ne de şımarmak var. Sonra bir kunduracının yanına çırak verir. Ay yaş küfürbaz olur, açlıktan nefesi kokar. Kunduracı çırağı, ha. Oysa yargıç muavinin oğlu, asil bir insanın çocuğu, damarlarındaki kan benim kanım. Mugiev kavakların gölgeliğinden ay ışığı altında parlayan yola çıktı. Kundağı açarak çocuğun yüzüne baktı. Uyuyor diye fısıldadı. Bak sen, keratanın burnu da babasının gibi semerli. Uyuyor, babasının yüzüne baktığının farkında bile değil. Facia birader, ne yapalım, hoş gör, demek ki kader böyleymiş. Yargıç muavini gözlerini kırpıştırdı. Karıncaya benzeyen bir şeyin yanaklarından aşağı kaydığını duydu. Çocuğu sardı, koltuğun altına kıstırarak yoluna devam etti. Melki'nin köşküne varıncaya kadar kafasında sosyal meseleler kaynaştı, vicdanını göğsüne tırmalamaya devam etti. Temiz, ahlaklı, namuslu bir insan olsaydım diye düşünüyordu. Hiçbir şeye aldırmaz, bu yavrucakla beraber Anna Filopna'ya gider, diz çöker. Bağışla, suçluyum, beni parça parça et ama masum yavruya kıymayalım. Kendi çocuğumuz yok, onu yanımıza alıp terbiye edelim diye söylerdim. İyi bir kadıncağızdır, razı olurdu. O zaman çocuğum da yanımda kalırdı. Hey gidi hey. Melkinlerin köşküne yaklaşınca tereddüt içinde durdu. Hayalinde şu manzara canlanmıştı. Salonda oturmuş gazete okuyor, yanında da semer burunlu çocuk ona sürünüyor, Robo'nun püskülleriyle oynuyor ama aynı zamanda da göz kırpan memur arkadaşlarını kıkır kıkır gülen, elinin tersiyle karnına vuran sayın başkanı gözün önüne getirmekten kendini alamıyordu. Kalbinde ise sevinçle yan yana şefkatli, ılık, hüzünlü bir duygu yer almıştı. Yargıç muavini yavruyu yavaşça taraçanın basamağına koydu, kolunu silkti. Yüzünde yine yukarıdan aşağıya doğru karıncalar kaymaya başladı. Bağışla yavrum, benim gibi bir alçağı bağışla diye mırıldandı. Hakkını helal et. Geriye doğru bir adım attı. Ama hemen o anda kesin kararını vererek öksürdü. Eh, oldu olacak, dünya umurumda değil. Ben onu alayım da insanlar varsın istediklerini söylesinler. Miguel çocuğu alarak hızlı adımlarla geri döndü. Varsın istediklerini söylesinler diye düşünüyordu. Şimdi gidip önünde diz çökerek Anna Filipnova derim. İyi kalpli bir kadındır, anlar. Çocuğu terbiye etmeye başlarız. Çocuk erkekse adını Vladimir koyarız. Kızsa Anna. Hiç olmazsa ihtiyarlığımızda bize de bir teselli olur. Verdiği kararı yerine getirdi. Ağlıyordu. Korkusundan, utancından titreyerek ümitle belirsiz bir övünme duygusuyla köşküne girdi. Karısına doğru yürüdü, önünde diz çöktü. Hıçkırarak çocuğu yere bıraktı. Anna Filopnova dedi. Boynum kıldan incedir ama önce beni dinle. Suçluyum. Bu çocuk benimdir. Agnuşka'yı hatırlarsın. İşte oldu bir kere. Şeytana uydum. Sonra korkusundan, utancından ne yapacağını bilmeyerek cevap beklemeden yerinden fırladı. Dayak yemiş gibi dışarı koştu. Kendisi çağırıncaya kadar burada dururum diye düşünüyordu. Biraz kendine gelip meseleyi etraflıca düşünsün. Kapıcı Yarmolay elinde balakayla Miküyev'in yanından geçti, yüzüne baktı, omuzlarını silkti. Bir dakika sonra yine oradan geçti, yine omuzlarını silkti. Nihayet gülümseyerek, ''Bu ne iştir Allah Allah!'' diye mırıldandı. Şimdi Semyon Erastoviç buraya çamaşırcı Aksinya gelmişti. Budala kadın çocuğunu merdiven başına koymuş, kendisi içeride benim yanımda otururken birisi çocuğu alıp götürmüş. Gördünüz mü felaketi? Miküyev avazı çıktığı kadar bağırdı. Ne? Ne dedin? Yarmolay efendisinin kızmasını başka türlü yorumlayarak ensesini kaşıyıp içini çekti. Beni bağışlayın Semyon Erastoviç dedi. Ama zatımızın da bildiği gibi şimdi safiye mevsimindeyiz. Bu olmadan olmuyor. Kadınsız demek istiyorum yani. Efendisinin kızgınlıktan, şaşkınlıktan büyümüş gözlerine bakarak suçlu suçlu ahladı, sözüne devam etti. Bu tabii günah ama ne yaparsın? Yabancı kadınları içeri almamanı tembih etmiştiniz. Çok doğru. Ama kendimizinkileri nereden bulalım? Eskiden Adnuşka buradayken yabancıları içeri almıyordum. Çünkü o yabancı değildi. Şimdi ise kendiniz de görüyorsunuz. Yabancı kadın gelmeden olmuyor. Hem Agnuşka buradayken doğrusunu söylemeli. Hiçbir düzensizlik olmuyordu. Miguel ona defol karşımdan alçak diye bağırarak odaya koştu. Anna Filopnova şaşkınlık, kızgınlık içinde oturuyor, ağlamaktan kızarmış gözlerini çocuktan ayırmıyordu. Yüzü sararan Miguel dudağını gülümsemeyle çarpıtarak ''Hadi hadi'' diye mırıldandı. ''Şaka yaptım. Bu benim değil, çamaşırcı Aksinya'nın çocuğu. Ben şaka yaptım. Onu al götür, kapıcıya ver.''